Ayrım 14.
Düşes'in bu ziyaretten haberi var mıydı, yoksa o da herkes gibi bir sürprizle mi karşılaşmıştı? Prens pek eğlendi. Düşes'in etkinliğinin niteliği hakkında ve ustaca ortaya atılan belirsiz gitme düşüncelerinin elde ettiği sonsuz kudret konusunda bir değerlendirme yapılabilir. Kendisine pek sevimli sözler söyleyen prensi geçirirken Düşes'in aklına garip bir fikir geldi ve sıradan bir şey gibi yalınlıkla bunu ona söyleme yürekliliğini gösterdi. Eğer altesleri bana söylemek lütfunda bulundukları bu sevimli cümlelerden 3-4 tanesini prensese söyleselerdi, bana burada güzel olduğumu söylemekten çok daha kesin bir biçimde beni mutlu ederlerdi. Çünkü alteslerinin beni onurlandırdıkları bu önemli lütfu dünyada hiçbir şey için prensesin kötü gözle görebilmesini istemezdim. Prens gözlerini düşese dikti ve sert bir tavırla ona, ''Kuşkusuz canımın istediği yere gitmekte özgürüm.'' yanıtını verdi. Düşes kızardı. Ardından hemen şu karşılığı verdi. Ben sadece alteslerin boş yere zahmete katlanmalarını önlemek istiyordum. Çünkü bu son perşembe olacak. Birkaç gün geçirmek üzere Bologna'ya ya da Floransa'ya gideceğim. Düşes salonlarına döndüğünde herkes onu itibarın doruğunda sanıyordu. Oysa Düşes uzun zamandan beri Parma'da hiç kimsenin cesaret edemediği bir şeyi denemeye girişmişti. Bir işaret yaptığı kont, whist masasından kalkıp onun peşinden aydınlatılmış ama ıssız bir küçük salona doğru yürüdü. Kont Düşes'e, ''Bu yaptığınız pek korkusuzca bir şey.'' dedi. ''Ben bunu size öğütlemezdim.'' Sonra da gülerek, ''Ama iyice tutkun gönüllerde mutluluk aşkı artırır.'' diye ekledi. ''Siz yarın sabah giderseniz ben de yarın akşam sizi izlerim. Sadece üstlenmek aptallığında kaldım şu Maliye Bakanlığı angaryasıyla gecikmiş olacağım. Ne var ki iyi kullanılmış 4 saatlik bir süre içinde pek çok kasanın teslimi yapılabilir. Hadi geri dönelim sevgili dostum. Özgürce, kısıntısız bakanlık çalımı taslayalım. Bu belki de bu kentte verdiğimiz son temsildir. Kendinin meydan okuduğunu sanırsa kişinin yapmayacağı yoktur. O buna bir örnek oluşturmak adını verecektir. Bütün bu kalabalık gittikten sonra bu gecelik sizi korumak için çareler düşünürüz. Bence belki de en iyisi hemen Po Irmağı yakınlarında bulunan Sakka'daki evinize gitmektir. Oranın Avusturya devletlerine sadece yarım saatlik bir uzaklıkta bulunmak gibi bir üstünlüğü vardır. Düşes'in aşkı ve öz saygısı tadına doyum olmaz bir an geçirdi. Konta baktı, gözleri yaşlarla doldu. Prense gösterdiklerine eşit bir saygıyla onu kuşatan bu saraylılar kalabalığıyla çevrelenmiş, böylesine güçlü bir bakanın kendisinin uğruna ve hem de bu rahatlıkla her şeyi terk etmesi. Salona geri geldiğinde Düşes sevinçten adeta deliye dönmüştü. Herkes karşısında dize geliyordu. Mutluluk Düşes'i ne kadar da değiştirmiş diyorlardı saraylılar dört bir yandan. Adeta tanınmaz hale gelmiş. Kısacası bu Romalı ve her şeyden üstün can gene de hükümdar tarafından kendisine gösterilen bu ölçüsüz lütfu beğenmek tenezzülünde bulundu. Toplantının sonlarına doğru Kont Düşes'in yanına geldi. Size haberlerim var dedi. Düşes'in yanında bulunanlar hemen uzaklaştılar. Kont, prens saraya döner dönmez diye sürdürdü, karısının dairesine gider. Sürprizi gözünüzün önüne bir getirin hele. Ona San Severino Düşes'in evinde geçirdiğim gerçekten çok hoş bir toplantının hesabını vermeye geldim der. O köhne eski sarayı düzenleyiş biçimini size ayrıntılarıyla anlatmamı o rica etti benden. Bunun üzerine prens oturduktan sonra salonlarınızın her birinin teker teker betimlemesini yapmaya başlar. Sevinçten ağlayan karısının odasında 25 dakikadan fazla kalmış. Prenses bütün zekasına karşın konuşmayı alteslerinin vermek istediği o hafif hava içinde tutmaya yarayacak bir tek sözcük bulamamış. İtalya'daki liberallerin bütün söylediklerine karşın bu prens hiç de kötü bir insan değildi. Gerçekten de bu liberallerden pek çoğunu tutuk evlerine attırmıştı ama korkudandı bu. Kimi zamanda sanki bazı anılardan kendini avutmak istermişçesine, ''Şeytanın bizi öldürmesindense bizim şeytanı öldürmemiz daha iyidir.'' diye yineliyordu. Yukarıda sözünü ettiğimiz gecenin ertesi günü prens pek neşeliydi. İki güzel davranışta bulunmuştu. Hem perşembe toplantısında gitmişti hem de karısıyla konuşmuştu. Akşam yemeğinde karısıyla sohbet etti. Sözün kısası Bayan San Severina'nın bu perşembesi bir iç devrim getirdi. Bütün Parma bununla çalkalanıyordu. Raversi Markizi pek üzüldü. Düşes ise çifte sevinç duydu. Hem sevgilisine yararlı olabilmişti, hem de onun kendisine her zamankinden daha tutkun olmasını sağlamıştı. Konta, bütün bunlar ansızın aklıma sakınımsız bir düşüncenin gelivermesinden diyordu. hiç kuşkusuz. Roma'da ya da Napoli'de daha üzgün olurum ama böylesine çekici bir oyunu orada bulabilir miyim? Hayır. Gerçekten Aziz Kont, siz de benim bütün mutluluğumsunuz. 7. Bölüm. Bunu izleyen 4 yılın tarihini yukarıda anlattığımız kadar önemsiz, incir çekirdeği doldurmayan küçük saray ayrıntılarıyla doldurmak gerekirdi. Del Dongo Markizi her yıl ilkbaharda kızlarıyla birlikte gelip San Severino Sarayı'nda ya da Po kıyılarındaki Sakka çiftliğinde 2 ay geçiriyordu. Çok tatlı anları oluyor, bol bol Fabris'ten söz ediyorlardı. Ama Kont onun Parma'ya tek bir ziyarete bile bulunmasına izin vermek istemedi. Düşesle bakan birkaç düşüncesizliği onarmak zorunda kaldılar ama genel olarak Fabris kendisine gösterilen davranış çizgisini oldukça akıllı bir biçimde izliyordu. Tanrı bilim öğrenimi yapan ve ilerlemek için kesinlikle erdemine güvenmeyen bir soylu kişi olmuştu. Napoli'de antik çağlar öğrenimine büyük bir ilgi duymaya başlamıştı. Kazılar yapıyordu. Bu tutku onda hemen hemen at tutkusunun yerini almıştı. Misene'deki kazılarını sürdürebilmek amacıyla İngiliz atlarını satmıştı. Bu kazılarda antik çağların en güzel kalıntıları arasında yer alan henüz gençlik çağındaki bir Tiberius büstünü bulmuştu. Bu büstün bulunuşu Fabris'in Napoli'de duyduğu en büyük zevk oldu. Fabris başka delikanlılara öykünmeye çalışmak için ve söz gelimi belirli bir ciddiyetle aşık rolünü oynamaya kalkışmak için çok yüksek ruhluydu. Elbette ki sevgiliden yoksun değildi ama bunların Fabris için hiç önemi yoktu ve yaşına karşın aşkı hiç tanımadığı söylenebilirdi. Ne var ki gene de çok seviliyordu. Soğukkanlılıkla davranmasına hiçbir engel yoktu. Çünkü genç ve güzel bir kadın bir başka genç ve güzel kadınla eş değerdi. Sadece son tanıdığı ona daha çekici görünüyordu. Napoli'nin en çok hayranlık uyandıran hanımlarından biri orada kaldığı son yılı Fabris'in uğruna çılgınlıklar yapmıştı. Bu davranış başlangıçta genç adamın hoşuna gitmişti ama sonunda usanmıştı. O kadar ki Napoli'den ayrılışının mutluluklarından biri de o sevimli A nokta nokta düşesinin aşırı ilgisinden kurtulmuş olmaktı. Fabris 1821'de bütün sınavlarını şöyle böyle geçince okulun müdürü bir nişanla bir de armağan aldı. Fabris de sık sık düşündüğü şu Parma kentini en sonunda görmeye gitti. Monsenyör olmuştu ve arabasında 4 at koşuluydu. Parma'dan önceki postadan sadece 2 at aldı, kente girince de arabasını Saint Jean Kilisesi'nin önünde durdurdu. Büyük amcası soy kütüğünün yazarı Başpiskopos Ascanio del Dongo'nun zengin gömütü orada bulunuyordu. Gömütün başında dua etti, sonra da yürüyerek kendisini birkaç gün sonra bekleyen San Severino Düşesi'nin sarayına gitti. Düşesin salonunda kalabalık bir konuk topluluğu vardı. Kısa bir süre sonra onu yalnız bıraktılar. Fabris Düşesin kollarına atılarak, söyle bakalım, benden hoşnut musun?'' dedi. ''Senin sayende Napoli'de oldukça mutlu 4 yıl geçirdim. Öyle olmasa Novari'de polisin izin verdiği metresimle can sıkıntısından patlayacaktım.'' Düşes hayretten bir türlü kurtulamıyordu. Sokakta geçerken görse Fabris'i dünyada tanıyamazdı. Onu gerçekte neyse öyle görüyordu. İtalya'nın en güzel erkeği. Özellikle pek sevimli bir yüzü vardı. Düşes onu Napoli'ye gözünü daldan budaktan sakınmaz bir asılgan olarak göndermişti. O zamanlar elinden hiç bırakmadığı kamçı varlığının adeta bir parçasıymış gibiydi. Şimdi daha soylu, yabancılar karşısında daha ölçülü bir hali vardı. Baş başa kaldıkları zaman da Düşes onda ilk gençliğinin bütün ateşini buluyordu. Perdahlanmakla hiçbir şey yitirmeyen bir elmastı o. Fabris geleli bir saat ya olmuş ya olmamıştı ki ansızın Mosca Kontu çıka geldi. Biraz erken gelmişti. Genç adam öğretmenine verilen Parma nişanından o kadar iyi bir anlatımla söz etti, öylesine açık bir biçimde konuşmaya cesaret edemediği daha başka iyilikler için sonsuz minnettarlığını belirtti ki, ilk bakışta başbakan onun hakkında olumlu bir yargıya vardı. Düşesi alçak sesle, ''Sizin bu yeğen ileride onu yükseltmek istediğiniz bütün büyük görevlere yaraşır.'' dedi. O ana kadar her şey yolunda gidiyordu ama Fabris'ten pek hoşnut kalan ve o zamana kadar sadece onu tutum ve davranışlarına dikkatle bakan Düşes'e baktığında kadının bakışlarını pek garip buldu. İçinden bu delikanlı burada acayip bir etki yaratıyor diye geçirdi. Bu düşünce pek acıydı. Kont ellisine ayak basmıştı. Bu pek acımasız bir sözcüktür ve belki de onun etkisini sadece çılgınlar gibi aşık bir erkek hissedebilir. Sevilmek çok iyi, çok saygıdeğer bir şeydi ama onun gözünde bu acımasız ellilik sözcüğü bütün yaşamını karalara bürüyordu ve onu da acımasız hale getirebilecek nitelikteydi. Kont onu Parma'ya gelmeye razı ettiği 5 yıldan beri, özellikle ilk zamanlarda Düşes sık sık kıskançlığını uyandırmıştı ama hiçbir zaman gerçek bir yakınma konusu yaratmamıştı. Ve hatta Kont öyle sanıyordu ki, bunda pek haklıydı da, Kont'un gönlündeki yerini daha iyi pekiştirmek amacıyla Düşes saraydaki genç birkaç yakışıklı erkeğe ayrıcalıklı davranışlarda bulunmuştu. Kont söz gelimi, Düşes'in prensin iltifatlarını yüz geri ettiğinden kesinlikle emindi. Hatta hükümdar bu vesileyle çok eğitici bir söz söylemişti. Gülerek kendisine, "Eğer ateşlerinin iltifatlarını kabul edersem, kontun karşısına ne yüzde çıkabilirim?" diyen düşese, "Ben de sizin kadar sarsılır soğukkanlılığımı yitirirdim. Aziz kont, dostum benim. Ama bu benim de düşündüğüm ve savuşturması pek kolay bir engeldir. Ömrünün geri kalan günleri için kont kaleye kapatılırdı," yanıtını vermişti. Fabris geldiği anda Düşes mutluluktan öylesine çılgına dönmüştü ki sözlerinin konta neler düşündürebileceğini asla aklının ucuna bile getirmedi. Etki çok derin, kuşkular onarılmaz oldu. Prens Fabris'i geldikten 2 saat sonra huzuruna kabul etti. Hazırlıksız ve hemen o anda gerçekleştirilen bu görüşmenin kamuoyunda yarattığı iyi etkiyi çok önceden kestiren Düşes bunu tam 2 aydan beri istiyordu. Bu lütuf Fabris'i daha ilk anda eşsiz bir duruma getiriyordu. Bahaneyi de bulmuşlardı. Sadece Piemonte'deki annesini görmeye giderken Parma'ya uğramıştı. Düşes'in pek sevimli küçük bir pusulası gelip de prensi Fabris'in onun emirlerini beklediğini bildirdiği anda altesleri can sıkıntısından patlıyordu. Kendi kendine, "Pek bön, küçük bir ermiş, kişiliksiz, dal kavuk ya da 200'lü birini göreceğim besbelli," diye düşündü. Bölge komutanı, Fabris'in başpiskopos amcasının gömütüne yapılan ilk ziyareti daha önce haber vermişti. Prens, hani mor çorapları olmasa herhangi bir genç subay sanacağı uzun boylu genç bir adamın içeri girdiğini gördü. Bu beklenmedik küçük sürpriz can sıkıntısını def etti. İçinden, "İşte benden Tanrı bilir neler istemeye kalkışacakları bir açık göz. Elimden gelen her şeyi isteyeceklerdir," diye geçirdi. Yeni geldi, heyecanlı olmalı. Jacobin siyaseti yapayım, bakalım hele nasıl yanıt verecek. Prens hal hatır soran ilk nezaket sözlerinden sonra Fabris'e, "Evet Monseigneur," dedi. "Napoli halkı mutlu mu? Kral seviliyor mu?" diye sordu. Fabris bir an bile duraksamadan, "Altes Hazretleri," diye yanıt verdi. Sokaktan geçerken Majeste Kral'ın çeşitli alaylarındaki askerlerin kılık kıyafetinin, davranışlarının kusursuzluğuna hayran oluyordum. Birlikler efendilerine karşı olmaları gerektiği gibi çok saygılıydı. Ama itiraf edeyim ki ben ömrümde aşağı tabaka insanların kendine para verdiğim işten başka bir şeyden söz etmelerine hiç katlanamamışımdır. Prens içinden pes doğrusu dedi. Ne güzel ders almış. İşte iyi yetiştirilmiş bir kuş. Sanseverina'nın fikri bu. Prens bu işte ayak direyerek yılmadan büyük bir ustalıkla Fabris'i bu pek tehlikeli konuda konuşturmaya çalıştı. Tehlikeyi sezerek davranan genç adam bereket versin ki hiç açık vermedi. Harika yanıtlar buldu. İnsanın kralına sevgisini göstermesi hemen hemen küstahlıktır diyordu. Krala sadece körü körüne itaat edilmelidir. Bunca sakınımı gören prens adeta öfkelendi. Güya Napoli'den bize akıllı bir adam geliyor. Ben de bu hayvan soyunu hiç sevmem. Akıllı bir adam istediği kadar en iyi, hatta iyi niyetli ilkeler içinde yürüsün, o her zaman herhangi bir yönüyle Voltaire'in ve Rousseau'nun amca çocuğudur. Bu genç okul kaçkınının böylesine söz götürmez yanıtları ve o denli ölçülü davranışları karşısında prens adeta kendisine meydan okunurmuş durumunda kalmıştı. Tahmin ettiği şey gerçekleşmemişti. Bunun üzerine altesleri kaşla göz arasında olgun bir tavır takındı. Birkaç sözcükle toplumların ve hükümetin büyük ilkelerine kadar uzanarak daha çocukluğunda halka açık görüşmeler için kendisine ezberletilen Fenelon'un birkaç cümlesini zaman ve zemine uydurup bir çırpıda okuyuverdi. Fabris'e, "Bu ilkeler sizi şaşırtıyor delikanlı," dedi. Görüşmenin başında Fabris Monseigneur demişti. Onu savarken de Monseigneur demeyi düşünüyordu ama konuşmanın akışı içinde ona küçük bir dostluk sözüyle seslenmenin daha becerikli, etkili gelişmelere daha uygun olduğunu düşünüyordu. "Bu ilkeler sizi şaşırtıyor delikanlı. İtiraf edeyim ki bunlar her gün resmi gazetemde okunabilen mutlakiyetçi uzun yutturmacalara," bu sözcükleri aynen kullanmıştı. "Hiç mi hiç benzemiyor. Aman canım, ben de size neler söyleyip duruyorum burada. Hangilerini sayayım? Gazetenin bu yazarlarını siz hiç tanımazsınız ki." Altes Hazretlerinden özür dilerim. Bana oldukça iyi yazılmış gibi görünen Parma gazetesini sadece okumakla kalmam. Aynı zamanda da onun gibi ben de 14. Louis'nin 1715'te ölümünden beri bütün yapılanların hem bir suç hem de bir aptallık olduğu inancındayım. Kişinin en büyük çıkar ve yararı esenliğidir. Bu konuda iki görüş biçimi olamaz. Bu mutluluk da çok uzun zaman sürmelidir. Bütün bu özgürlük, adalet, büyük bir çoğunluğun mutluluğu gibi sözcükler iğrenç, alçakça ve suç oluşturan sözcüklerdir. Bunlar kafalara tartışma ve güvensizlik alışkanlıkları aşılıyor. Bir millet meclisi o adamların bakanlar kurulu adını verdikleri şeye güvenmiyor. Bu uğursuz güvensizlik alışkanlığı bir kez edinildi miydi, insan yaratılışının zayıflığı artık ona her şeye uygular. Kişi sonunda İncil'den, kilisenin buyruklarından, gelenekten ve benzeri kuşkulanmaya başlar. Ondan sonra da artık mahvolmuş demektir. Söylemesi son derece yanlış ve suç oluştursa bile Tanrı'nın yeryüzü elçisi prenslerin otoritesine karşı bu güvensizlik içimizden her birimizin yaşayabileceği 20 ya da 30 yıllık yaşam süresince mutluluk verirdi ama sonsuzluğa dek sürecek olan işkencelerle karşılaştırılırsa yarım yüzyıl ya da bütün bir yüzyıl nedir ki? Ve benzeri. Fabris'in konuşma biçiminden fikirlerini karşısındakine elinden geldiğince daha kolaylıkla anlatabilmek amacıyla düzenlemeye çalıştığı görülüyordu. Ezberlenmiş bir dersi okumadığı açıkça belliydi. Az sonra prens yalın ve ağırbaşlı davranışları kendisini rahatsız eden bu genç adamla çarpışmayı artık düşünmez oldu. Ansızın sertçe güle güle monsenyör dedi. Napoli'deki papaz akademisinde mükemmel bir eğitim yapıldığını görüyorum. Bu iyi öğretiler bu kadar seçkin bir zeka üzerine düştüğü zaman da parlak sonuçlar alınması çok doğal bir şeydir. Güle güle dedi sonra da ona sırtını döndü. Fabris içinden bu hayvanın hiç hoşuna gitmedim diye geçirdi. Prens yalnız kalır kalmaz, şimdi de bu yakışıklı delikanlının herhangi bir şeye tutkuyla bağlanmaya elverişli olup olmadığını anlamamız gerekiyor dedi. Eğer öyleyse kusursuz demektir. Halasının dersleri bundan daha iyi yinelenebilir miydi? Adeta halasını dinliyormuşum gibi geldi bana. Eğer ülkemde bir devrim olsaydı, eskiden Napoli'deki San Felice hatununun yaptığı gibi monitörü bu hala yazardı kuşkusuz. Ama bayan San Felice 25 yaşına ve bütün güzelliğine karşın az buçuk ipe çekildi. Çok akıllı kadınların kulağına küpe olsun. Prens Fabris'i halasının öğrencisi sanırken yanılıyordu. Tahtın üzerinde ya da yanında dünyaya gelen akıllı kişiler kısa zamanda bütün sezgi inceliğini yitiriyorlar. Bunlar çevrelerinden kendilerine pek kaba görünen konuşma özgürlüğünü yasaklıyorlar. Sadece maskeler görmek istiyorlar ve yüz renginin güzelliği üzerine bir yargıya varabileceklerini ileri sürüyorlar. İşin en hoş yanı da kendilerinde büyük bir sezgi ve düşünce inceliği bulunduğunu sanıyorlar. Söz gelimi şu anlattığımız olayda Fabris söylediğini işittiğimiz şeylerin aşağı yukarı hepsine inanıyordu. Şurası bir gerçektir ki bütün o yüce ilkeleri ayda iki kez bile düşünmüyordu. Ateşli beğenileri vardı, akıllıydı ama inancı vardı. 19. yüzyılın tutkun olduğu özgürlük isteği, büyük çoğunluğun mutluluğu, moda ve inancı Fabris'in gözünde bütün öbürleri gibi gelip geçecek ama bir ülkeyi kasıp kavuran ve pek çok bedeni öldüren veba gibi pek çok ruhu öldürdükten sonra geçecek bir mezhep sapkınından başka bir şey değildi. Bütün bunlara karşın da Fabris Fransız gazetelerini büyük bir zevkle okuyor ve hatta bunları elde etmek amacıyla sakınımsız davranışlarda bile bulunuyordu. Fabris saraydaki görüşmeden şaşkına dönmüş bir halde geri gelip de prensin çeşitli saldırılarını halasına anlatınca halası da şimdi senin hiç vakit yitirmeden bizim son derece iyi yürekli başpiskoposumuz Peder Landriani'ye gitmen gerek. Oraya yaya git. Merdiveni yavaş yavaş çık. Bekleme salonlarında fazla gürültü yapma. Eğer seni bekletirlerse canına minnet. Bin kez canına minnet. Kısacası havarice davran. Fabris anlıyorum. Bizimki Tartüf'ün biri dedi. Hiç de değil, ayaklı erdemdir o. Şaşıran Fabris, Palanza Kontu'nun idamı sırasında yaptıklarından sonra da mı diye sürdürdü. Evet yavrum, bütün o yaptıklarından sonra da. Bizim başpiskoposun babası Maliye Bakanlığı'nda küçük bir memurdu. Küçük bir genç soylu. İşte bu her şeyi açıklamaya yeter. Monsenyör Landriani keskin, geniş, derin bir zekadır. İştenliklidir, erdemi sever. Ben kesinlikle eminim ki bir İmparator Decius yeniden dünyaya gelseydi, Landriani geçen hafta seyrettiğimiz operadaki Polyokte gibi işkenceye uğrardı. Bu madalyonun güzel yanı, bir de öbür yüzü var. Başpiskopos Landriani hükümdarın ya da sadece başbakanın karşısına çıkar çıkmaz onca yücelikle gözü kamaşır, heyecanlanır, kızarıp bozarır. Özdeksel olarak hayır demesi olanaksızlaşır. Bütün o yaptığı ve bütün İtalya'da ona o kadar acımasız bir ünü kazandıran şeyler işte buradan kaynaklanıyor. Ama onun bilmediği bir şey var. Kamuoyu gelip de onu Palanza kontu davası konusunda aydınlatınca Başpiskopos Landriani ceza olarak tam 13 hafta, David Palanza adlarında bulunan harf sayısı kadar hafta, kuru ekmek ve suyla yaşamaya zorladı kendini. Bu sarayda Rassi adında baş yargıç ya da defterdar, son derece zeki, namussuz bir alçak var. İşte bu adam Palanza kontunun ölümü sırasında Rahip Landriani'yi büyüledi. O 13 haftalık oruç tövbesi döneminde Bosca kontu acıdığından, biraz da muzipliğinden onu haftada bir, hatta iki kez yemeğe çağırıyordu. Zavallı başpiskopos da göze girmeye çalışarak herkes gibi yemek yiyordu. Hükümdarın onayladığı bir eylem için bir tövbeyi ilan etmekte bir başkaldırma ve jakobenlik bulunduğunu sanırdı. Ama biliyorlardı ki sadık uyruk görevinin kendisine herkes gibi yemeğe zorladığı her davet için başpiskopos kendini iki günlük kuru ekmek ve sade suyla beslenme tövbesine zorluyordu. Üstün zeka ve birinci sınıf bilgin olan Monsignor Landriani'nin bir tek zayıf yanı vardı. Sevilmek ister. Bu nedenle ona bakarken duygulan ve üçüncü ziyarette onu gerçekten sev. Bu soylu kişiliğine eklenince seni hemen taparcasına sevmesine neden olur. Seni ta merdivenin başına kadar gelerek uğurlarsa sakın şaşırmış görünme. Bu tür davranışlara alışkın gibi görün. Soylu sınıf karşısında diz çökerek dünyaya gelmiş bir insandır o. Bununla birlikte sade, havari görünüşlü davran. Akıllılık, parlaklık, hazır cevaplık istemez. Eğer onu korkutmazsan senden hoşlanır. Sakın unutma ki onun seni kendi isteğiyle psikopos naibi yapması gerek. Kontla ben bu hızlı ilerlemeye şaşıracağız, hatta kızacağız. Hükümdara karşı bunun böyle olması zorunludur. Fabris hemen başpiskoposluğa koştu. Büyük bir talih eseri olarak iyi yürekli rahibin biraz sağır olan uşağı Del Dongo adını işitmedi. Sadece Fabris adında genç bir rahibin geldiğini bildirdi. Başpiskoposun yanında o sırada uygunsuz davranışları görülen ve azarlamak için çağırttığı bir papaz vardı. Peder Landriani berikini paylıyordu. Bu da kendisine pek ağır gelen bir şeydi. Bunun üzüntüsünü daha fazla yüreğinde taşımak istemiyordu. Böylece büyük başpiskopos Ascanio del Dongo'nun küçük yeğenini 3 çeyrek saat bekletti. Başpiskoposun çıkışlı rahibi ikinci bekleme odasına kadar geçirdikten sonra geri dönerken bekleyen bu adama kendisine ne gibi bir hizmette bulunabileceğini sorarken mor çoraplar gözüne ilişip de Fabris del Dongo adını işittiği zaman özürler dileyişini ve üzüntüsünü nasıl anlatmalı? Olay kahramanımıza o kadar eğlenceli geldi ki daha bu ilk ziyarette bir sevgi coşkunluğuyla bu kutsal adamın elini öpüverdi. Başpiskoposun büyük bir üzüntüyle "Bir Del Dongo benim bekleme salonumda beklesin ha" diye üstelediğini işitmek gerekirdi. Özür dileme niyetiyle de rahibin bütün öyküsünü, kusurlarını, yanıtlarını ve benzeri Fabris'e anlatmak zorunda olduğunu sandı. San Severino sarayına geri dönerken Fabris içinden "Şu zavallı Palanza kontunun idamını bu adamın çabuklaştırmış olması olacak şey mi?" diye geçiriyordu. Bosca kontu Fabris'in düşesin evine döndüğünü görünce gülerek ona "Ekselansları ne düşünüyorlar?" diye sordu. Kont, Fabris'in kendisine ekselans demesini istemiyordu. Şaşkınlıktan donup kaldım. İnsanların karakteri konusunda hiçbir fikrim yok. Hani bunun adını bilmesem, adamın bir tavuğun kesildiğini bile görmeye dayanamayacağına bahse girerdim. Kont sürdürdü.